Ayrım 21.
Almanlarda da saygı uyandırmıştı. İşgalin başında benim iznim olmadan bir tek Alman evime giremez demişti. Gerçekten de Almanlar onun fabrikalarını devlet içinde küçük bir devlet sayıyorlardı. Sık sık görüşmek zorunda kaldığı sözü geçen Almanlar arasında Rudolf Schirke de vardı. Avrupa Ajansı'nın eski sahibi çeşitli görevler almıştı. Basında Fransa'nın fikir hayatıyla uğraşıyor, Paris'in önemli kişileriyle görüşüyordu. Schirke bu görüşmelere duygusal olmayan eğitim adını vermişti. Bertie Schirke'nin Fransa konusundaki bilgisini, geniş kültürünü, özellikle göz pekliğini beğeniyordu. Öbür Almanlar susuyor, vakit geçiriyor, Berlin'e danışıyorlardı. Schirke hiç düşünmeden ya evet ya da hayır diyordu. Yaz başlarındaki ilk sıcak günlerden birinde karısına, "Bugün Schirke yemeğe bizde," dedi. "Hoşunuza gitmediğini anlıyorum. Ben de hoşlanmıyorum bundan. Ama birçok şeye katlanmalıyız. Bu Alman'la iş ilişkim yok. Onu çağırmamın nedeni işgal kuvvetlerinin aldığı ve kabul edemeyeceğim bir takım tedbirler." Schirke aşırı güler yüz gösterdi. Ev sahibesine iltifat etti, eşya konusunda hayranlığını belirtti. "Kuzeylileri andıran bir zevkiniz var." Bertie, Almanların aptallığından ve kabalığından yakınıyordu. Schirke onu dikkatle dinlemekteydi. Ara sıra defterine not alıyor, tatlılıkla, neredeyse utana sıkıla konuşuyordu. "Çok üzücü ama aramızda pek çok ayı var." Sonra konuşma genel konular üzerinde dolaştı. O sıralar herkes Balkanlarda kazanılan zaferden sonra Alman ordularının nereye yöneleceğini merak ediyordu. Bertie, şirketin fazla heyecanlı olduğunu fark etti. Bu heyecanı eski Chateauneuf de Pap şarabının etkisine verdi. Konuğun bardağını hiç boş bırakmamıştı. "Son savaşın eşiğinde olduğumuzu size söylersem askeri bir sır açıklamış olmam. İngiltere İmparatorluğu'nun geleceği doğuda belli olacak. İlk günden beri er ya da geç komünizme saldıracağınızdan emindim. Ama zorlu, çok zorlu bir savaş olacak. Bu savaşta sizden yana mı olacağız? Bu size bağlı bir şey. Bir yıl geçti. İki ulusun yakınlaşması için bir şey yapmadınız. Fransızları korkutacağınızı ya da uyutacağınızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Açık açık soruyorum. Yeni Avrupa'da Fransa'nın yeri ne olacak? Ya şarabın güzelliğinden, ya bu şarabı fazla kaçırmasından, ya da yemekten bir saat önce Führer'in kararını öğrendiğinden Schirke bir dakika kadar kendini kaybetti. Peçetesiyle alnını silip, "Yeni Avrupa'da Fransa'nın yeri mi?" dedi. "Sizin güzel bir atasözünüz şöyle der, keçiyi nereye bırakırsan orada otlar." Mado bir şey söylemeden kalktı ve odadan çıktı. O an Schirke pot kırdığını anladı. Aşırı bir sevimlilikle Bertie'nin isteklerinden söz etti, tedbir alacağına söz verdi. Kaçınılmaz savaşta Almanya ile Fransa'nın işbirliği yapacaklarını açıkladı. Birkaç kere "asker dostluğuyla birbirimize bağlanacağız" cümlesini tekrarladı. Yine de konuşmanın Bertie'de bıraktığı izlenim çok kötüydü. Sıcaktan boğulacak gibiydi. Başı ağrıyordu. Uzun süre evin boş, kocaman odalarında gezindi durdu. Sonunda çekinerek Mado'nun oda kapısını vurdu. Karısı cevap vermedi. Kapıyı araladı. Mado pencerenin önünde bir koltuğa oturmuştu. Seslendi. Genç kadın yine cevap vermedi. Ağır ağır yaklaştı ve "beni bağışlamalısın," dedi. Elini öpmeye kalktı. Mado elini çekti ve alçak sesle, neredeyse mırıldanırcasına, "bana dokunmayın," dedi. "Korkuyorum. Sizi öldürebilirim." Keller Fransa'dan ayrılmadan önce Paris'e uğradı. Uzun süredir savaş öncesi bir rüya ülkesi gibi gelen bu kenti görmek istiyordu. Ama Paris'te geçirdiği 15 gün boyunca Gerta'nın kuşkusu, Doktor Koenig'in öğütleri ve Fransızların düşmanlığı yüzünden rahat edememişti. Şimdi tek başına, gururlu Paris sokaklarında dolaşıyordu. Ne eski korkusundan ne de o küçüklük duygusundan eser kalmamıştı. Kent tazeliğinden, parlaklığından çok şey yitirmişti ama yine de Keller'i büyülüyordu. Geldiği gün Profesör Dumas'a uğramaya karar verdi. Bir yıldır bilimle uğraştığı yoktu. Ama profesör savaşın çalışma odası olmadığını anlamalı. Tanıdığım bir Fransızla yeniden karşılaşmak hoşuma gidiyor. Üstelik Duma'da bir Alman bilgininin gelip saygılarını sunmasından hoşnut kalacak. Keller düşüncelerinin sonuna kadar gitmiyordu. Asıl önemli olanı isteyerek unutuyordu. Duma ile görüşmesini hatırlamak hoşuna gitmezdi. Çocuk gibi davranmıştı o gün. Şimdi Fransız bilginine daha ilgi çekici bir yüz göstermek istiyordu. Dik merdiveni çıkarken aklına bir şey geldi. Ya Duma kendisiyle konuşmak istemezse? Bunların içinde dik kafalı olanlar pek çok. Hayır hayır, olamaz. Duma ile kendisi her şeyden önce birer bilim adamıydılar. Büyük bir uçurum giremezdi aralarına. Kapıyı Mari açtı. Aşçılıktaki ustalığına kayıtsız kalmış olan Alman konuğu asker elbisesi içinde tanıyamadı. Bağırarak profesörün yanına koştu. Almanlar geldi. Duma sakin sakin. Evi arasınlar dedi. Ama belki beni almaya gelmişlerdir. Ceketini ilikledi, dışarı çıktı ve kükredi. Beni almaya geldiyseniz sizi bekletmeyeceğim. Beni tanımadınız mı sayın profesör? Johann Keller, savaştan önce beni evinize... Ha, siz misiniz? İyi, iyi, girin. Günümüzde bu giyim kuşam maskaralığı içinde kimse kimseyi tanıyamıyor. Oturun, her yer pis ama siz yine de rahatınıza bakın. Ne yazık ki size bir şey sunamıyorum. Yurttaşlarınız ne var ne yok sömürdüler. Durun durun, şu şişenin dibinde bir şey kalmış olacak, iyi bir şey. Yıllanmış kalvados. Şu sıra neyle uğraşıyorsunuz? Bir yıldan fazla oluyor, işimi bırakmak zorunda kaldım. Kentleri ele geçiriyorsunuz değil mi? Ne berbat iş. Önce siz alıyorsunuz kentleri, sonra elinizden alacaklar. Bu kentlerden fazla bir şey kalmayacak elinizde. Sizlerden de bir şey kalmayacağı gibi. Profesörlerinizden birinin nüfus artışından yakındığını hatırlıyorum. Dikkat edin, sayınızı azaltabilirler. Fazla yüklendiysem özür dilerim. Her şeyden elime eteğimi çektim, tek başıma yaşıyorum. Bu iğrenç rezalete sizin katkınız bulunmadığını biliyorum. Sayın profesör, eskisi gibi siyasetten kaçıyorum. Ben de kaçıyordum ama gördüğünüz gibi zorla kendini kabul ettirdi. Şu kalvadosu için. Benzerini bir yerde bulamazsınız. Sizi bu kılıkta görmek beni üzdü. Sizin gibi namuslu biri, umut veren bir bilgin bu iğrenç elbiseler içinde ha? Baktıkça midem kalkıyor. Sil gezmeye hakkınız yok mu? Sayın profesör, neden her şeyi böyle uca itiyorsunuz? Şu güç günlerde halklarımız birbirine yaklaştı. Birbirini tanımayı öğrendi. Ne dediniz? Yaklaştık mı? Duma yerinden fırlayıp bir kahkaha attı. Mari, buraya gelin. Şu beye bakın. Artık Almanlara yaklaşmışız. Öyle diyor. Yani size göre haydudun biri adamın üzerine atılır, yere devirip ağzına tıkaç vurursa yaklaşmış mı olur? O ana kadar Keller kendini tutmuştu. Karşısında büyük bir bilgin bulunduğunu biliyordu ama dayanamadı. Ben de olayların Fransızlara bir takım şeyler öğrettiğini sanıyordum. Hiç olmazsa alçak gönüllülük. Duma kıpkırmızı kesildi. Haykırdı. Defolun gidin buradan. Gestaponuz gelsin sizin yerinize. Konuk numarası yapmak boşuna. Mari, şuna yol gösterin. Siz de çabuk, çabuk basıp gidin buradan. Keller bir şey söylemeden çıktı. Mari ağlıyordu. Ne yaptınız Profesör Duma? Şimdi gelip bizi götürecekler. Kadının nasırlı ellerini avuçlarına aldı. Ağlamayın Mari. Gerektiği gibi neşe içinde yaşamalı insan. Parası olduğu sürece şarkı söylemeli, dans etmeli, kafayı çekmeli. Ama insanca ölmeyi de bilmeli. Tavşanı yaraladığın zaman küçük bir çocuk gibi ağlar. Bir ağaç kestiğinde ses çıkarmadan devrilir. Ölümden korkmamak gerek. İnsan ödleğin biri değil, gerçek bir adamsa ölmek de bir iştir. Pencereyi açın. Bu herifin kokusu bile kalmasın içeride. Keller'in Fransa'da geçirdiği son günlerin böylece canına okundu. Aix-la-Chapelle'de Polonya üzerine yöneltilen birliğine katıldı. Askerler yeni savaşın nerede başlayacağını merak ediyorlardı. Assubay, Ruslarla savaşacağımız söyleniyor dedi. Bizi sevmiyor o herifler. Keller canı sıkkın gülümsedi. Artık savaş her yana yayıldı. Yoksa Fransızların bizi sevdiğini mi sanıyorsunuz? Üzerimize çullanmak için uygun bir fırsat kolluyorlar. Ünlü bir köpeği komutanlığa kadar sürüklemediğime pişmanım. Ellerimi kirletmek istememiştim o sıra. Biz Almanlar çok saf, güvenli ve aynı zamanda çok cömertiz. Raya Polonski ile dans ediyordu. neşelenmek için bir bardak misket şarabı içmişti. Önceleri dans ederken gülümsüyordu. Şimdi yine gülmeye devam ediyor ama korkuyordu. Yüzü kas katı kesilmişti. Bedeni dansın temposuna, alın yazısı gibi inatçı tempoya uyarak kıvrılıyor, dönüyordu. Saksafon bir sokak köpeği gibi inliyordu. Davulun sesi gümbür gümbürdü. Bu ıslıkların, haykırışların, gürültünün arasında keman küçük bir çocuk gibi hıçkırıyordu. Birden ses kesildi. Boşluk, dipsiz bir uçurum, baş döndürücü bir sessizlik oldu. Ne yapmalı diye düşündü Raya. Hemen sonra saksafon canlandı, inledi. Yeniden dansa dönmek, sallanmak, dönmek gerekiyordu. Hava sıcaktı ama kontinental tıklım tıklım doluydu. Ertesi gün pazardı. Reçine ve yeni kesilmiş ot kokan Kiev'in kırlarına uzanmak daha iyi olmaz mıydı? Takvime bakılırsa yaz yarın başlıyor. Oysa yaz çoktan başlamıştı. İnsan boğulacak gibi oluyordu. Neden kayıkla gezen yoktu? Neden herkes buraya geliyordu? Müzik, şarap, konuşma daha da terletiyordu insanı. Petya, ne diyorsun? Savaş olacak mı? Kim sormuştu bu soruyu? Belki şu genç Teğmen ya da kül rengi, kareli elbiseli şu adam. Belki de Yaşçenko. Çarşıda, pazarda kısa süre sonra Alman saldırısının başlayacağından söz ediliyordu. Bir sabah ihtiyar Kana korku içinde geldi. Raya, savaşa gireceğimiz söyleniyor. Herkes içinden olanaksız diyordu. Gencecik Teğmen önceki gün evlenmişti. Varyasıyla dans ediyordu. Savaşa nasıl inanırdı? Nasıl bu kareli elbiseli adam savaşa inanırdı? Plan hedeflerini aşmışlar, arkadaşlarıyla birlikte kazandıkları zaferi kutlamaya gelmişlerdi. Kısa süre sonra bütün dükkanlar, kenarları güller, peygamber çiçekleri ve altın yaldızlarla süslü fincanlarla dolacaktı. 3 gün sonra birlikte dans ettiği kız, bitkilerin azotla beslenmesi konusundaki tezini savunacaktı. Hayır, savaşın çıkması olanaksızdı. Ya savaşın çıkıp çıkmayacağı sorulan Petya? Yeni bir renkli sıvı bulmuştu. Prim alacağından söz edilmekteydi. Bugün de doğum yıl dönümünü kutluyordu. Birden savaş söylentisi çıkıyordu ortaya. Hayır, olanaksız. Hayır demişti Kana o sabah, olmaz. Daha yeni yeni soluk alıyoruz. Sanki savaş uzun yıllar önce kocası gittikten hemen sonra başlamıştı. Naum öldürülmüştü. Kana'nın kardeşi Pirzemyasl önünde şehit düşmüştü. Öbür kardeşi 4 yıl sonra Kafkasya'da can vermişti. Barış olacak deniyor ama sokaklarda ateş ediliyordu. Polonyalılar daha bir sürü insan derken yiyecek karneleri, sonu gelmez kuyruklar belirmişti. Kana yaşlanmıştı. Bu kez beyaz Finlandiyalılar çıkmıştı ortaya. Şimdi Tanrı'ya şükür hayat yoluna giriyordu. Evler yapılıyor, dükkanlarda istenen şey bulunuyordu. Ve birden yine savaş söylentisi çıkmıştı ortaya. Ama savaş daha yeni bitmişti. Hayır, olamazdı böyle şey. Coğrafya profesörü Stechenko, çiçekli, hamaklı küçük bir bahçe içindeki kır evinin boğucu odasında düşünürken hayır olamaz diye humurdanıyordu. Olmaz diyordu Zina. Kafasında efsane kahramanları canlanıyordu ama bu edebiyattan başka şey değildi. Yan odada kapıcının oğlu 1 yaşındaki Şükrik uyuyordu. Büyüyecek, oynayacak, okula gidecekti. Kimse savaşa inanmıyordu ama herkes korkuyordu savaştan. Almanların nasıl bir oyun oynayacaklarını kim bilebilirdi? Ertesi gün pazardı. Gençler diledikleri gibi dans edebilirlerdi. Herkesi saran bu kuşku içinde Raya'nın dramı küçücük kalıyordu. Kendi de bunun farkındaydı. Ama yüreği olayları bir türlü hesaba katmak istemiyordu işte. Polonski sürüyle flörtü gibi bir geçici heves değildi. Öbürleriyle oynaşır, dans eder, sonra unuturdu. Hayır, Polonski mutluluktu. Mutluluk ya da ölüm. Osip kuzeyde 1 yıldan fazla bir süre kalmıştı. Dinyeper'in beyaz kumlarını, dik yokuşu, Raya'nın uzun kirpiklerini görünce çocuk gibi sevindi. Ellerini çırpmak, odasında zıplayarak dönmek geliyordu içinden. Ama sadece Raya, geri döndüğüm için çok sevinçliyim demekle yetindi. Akşam da erkenden çıktı. Yaşçenko ile konuşmalıyım. Gece Raya alçak sesle, seni uzun süre bekledim dedi. Sana sadık kaldığımı biliyorsun. Bu sözler Osip'i hiç şaşırtmadı. Raya daha çok kırıldı. Onun gözünde çekmece gibiyim. Kapıyor ve gidiyor. Döndüğünde her şey yerli yerinde. Ama gençliğim, son günlerim geçip gidiyor. Ortak hayat Osip'in gidişinden önceki günlerden de güç geliyordu Raya'ya. Osip ya işinden söz ediyordu ya da Yunanlıların aldıkları Korissa diye bir yerden. Ne düşündüğünü, hayatını yapan şeylerin neler olduğunu sorduğu bile yoktu. Piyanoyu bıraktım dedi kocasına. Yazık cevabını verdi Osip. Sonra gazetesini açıp okumaya koyuldu. Ara sıra küçük ellerini hararetle tapınırcasına öpmeye başlıyor. Raya, benim küçük Raya'm diyordu. Sonra da çekip gidiyordu. Raya yaptığı işi hiç sevmiyordu. Şefi donuk gözlerle yüzüne bakıp, işim var görmüyor musunuz diyordu. Küçük hala hep babaannesiyleydi. Kendiliğinden böyle oluvermişti. Eskiden Raya kızıyla pek ilgilenmez, tiyatroya dansa giderdi. Ala da babaannesini annesinden çok severdi. Kimsenin Raya'ya gerek duyduğu yoktu. Şu an ölse kimse ona acımayacaktı. Doğru değil bu. Osip beni seviyor. Ama ne garip bir sevgi. Belki başka gezegenlerde insanlar böyle sevişir. Mayıs ayında yeni bir görevle Osip yine Peçora kıyısına gönderildi. Sevindi. Oralarda işlerin ne alemde olduğunu merak ediyorum diyordu. Üzülme Raya. Bir aydan fazla sürmez. Eminim. Belki de söz verdiği gibi zamanında dönerdi. Ya da oralarda bir yıl daha geçirirdi belki. Kendi de bilemezdi ne kadar kalacağını. Osip gerçekten insan mıydı? Karısını da seviyordu üstelik. Gitmeden bir süre önce, biliyor musun Raya demişti. Bir keresinde orada dışarı çıktım. Kıştı. Hava kapkaranlıktı. Birden seni kaybettiğimi, beni unuttuğunu, bırakıp gittiğini düşündüm. Sanki kör olmuşum gibi geldi. Ne Kiev'i ne de hayatı görebilecektim bir daha. Tıpkı romanlardaki gibi. Belki aptalca bir şey ama sensiz hayatı düşünemiyorum. Ya ben? Ben de onu seviyorum sanki. Onu düşünüyorum. Acı çekiyorum. Ama belki de alışkanlığın sonucudur. Kim bilir. Oysa Polonski ile her şey değişik. Bana baktığında hem rahatlıyor hem de korkuyorum. Sanki o an ölecekmişim gibi. Yeniden onunla dans etmeye koyuluyorum. Ama içimden geçenleri anlamaması için durmadan gülümsemek zorundayım. Polonski Raya'dan daha uzun boyluydu. Dans ederken yukarıdan bakıyordu genç kadına. Gülmüyordu. Yüzü hep hüzünlü, ya dudakları ya da saç biçimi yüzünden somurtuk gibiydi. Oysa hiç de üzünlü ve somurtuk değildi. Akşamı Raya ile geçirdiği için mutluydu. Genç kadına iyiden iyiye tutkundu. Soçi'de deniz kıyısında tuttuğu ev varsın başkasına kalsın aldırdığı bile yoktu. Raya'dan ayrılamıyordu. Seyrek, kalabalıkta görüşüyorlardı hep. Raya'nın da gitgide kendisine yaklaştığını ama bundan ürktüğünü görüyordu. Geleceği düşünmüyordu bile. Bir buluşmadan ötekine yaşıyordu. Sağdan soldan çoğu kere önemsiz şeylerden söz ediyorlardı. Ama bu önemsiz şeyler bile onlara çok önemli geliyordu. Kaç kere kendi kendilerine soruyor, seviniyor, kızıyorlardı. Söylenmeyen şeylerden, üstü kapalı geçiştirilen duygulardan örülü bir dokuydu bu. Şiirden sokak adlarına, sokak adlarından yağmura, yağmurdan Chopin'e geçiyorlardı. Kontinental'den çıktılar. Raya eve dönmek zorunda olduğunu, önemsiz şeylerden söz etmek gerektiğini biliyordu. Yanı sıra yürüdüğünü fark etmemiş gibiydi. Kafkasya'ya neden gitmiyorsunuz? Bilmem. Savaşın çıkacağına inanıyor musunuz? Hayır. Daha önce Soçi'ye gittiniz mi? Hayır ama Sukumi'ye gittim. Öyle mi? Özellikle Odessa'dan geçişi sevdim. Güneş ve masmavi bir deniz değil mi? Hayır, zorlu bir fırtına vardı. Yolculardan çoğunu deniz tuttu. Ben bütün gece güverteden ayrılmadım. Korkunçtu fırtına ama çok güzeldi. Şu dizeler, bilir misiniz? Fırtına gürlüyor. Okyanus şarkı söylüyor. Kaçak yüzyıl acele ediyor. Denizde fırtınanın korkunç bir şey olduğunu sanıyorum. Hiç görmedim. Ne zaman gideceksiniz? Ağustos'ta mı? Bilmem. Ya birden savaş patlarsa? Savaş çıkmayacağını az önce söylediniz. Söyledim mi? Belki. Ama şu an kendi kendime düşündüm. bir daha birbirimizi görebilecek miyiz? Karanlık, ıssız, iki yanı bahçelerle kaplı bir yolda yürüyorlardı. Tepelerinde yıldızlar parıldıyordu. Polonski genç kadının koluna girdi. Raya'nın sokulduğunu hissetti. Bir şey düşünmeden onu öptü. Raya karşılık verdi, sonra kolunu çekti. Olmaz. Neden? Bilmem. Polonski elini tuttu. Raya çekti. İstemiyor musunuz? Neden ama? Bir şey söylemeden adımlarını sıklaştırdı Raya. Şimdi Kreşçatik'e doğru iniyorlardı. Genç kadının gözlerinin yaşla dolu olduğunu gördü. Konuşmadılar. Evin önüne geldiklerinde Raya. Bana kızmamalısınız dedi. Başka türlü davranamam. Ne size ne de kendime karşı. Hayır, istemediğimden değil. Eskiden insan dilediği gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi yaşar denirdi. Şimdi Tanrı yok. Yine de insan dilediği gibi yaşamıyor. Raya öyle üzgündü ki gözlerini silmeyi bile akıl etmedi. Gözyaşları içinde eve girdi. İşin kötüsü kana uyumamıştı. Raya'yı görünce bağırdı. Ne oldu? Hiç. Bugün Antonia Petrovna uğradı. Almanların mutlaka saldıracaklarını söylüyor. Kimden öğrendiğini bilmiyorum. Sen de duydun mu? Ben mi? Hiç. Raya soyundu. Tam yatacaktı. Birden kananın ağladığını duydu. Ne var? Leo öldürüldü galiba. Tanrı'yı kızdıracak ne yaptık? Tanrı'ya inanıyor musun? Bilmem. İşler yolunda giderken onu düşünmüyorum bile. Ama başıma bir şey geldiğinde kızma Raya. Senin kitapların var. Tiyatroya gidiyorsun. Benim başka bir şeyim kalmadı. Eskiden nasıl Tanrı'ya yakardığımı düşünüyor, rahatlıyorum. Leo'nun başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Savaş patlarsa Osip de gidecek. Osip sağlamdır. Leo Naum'um gibi. Osip'in aklı başından gitmez. Açıkça söyleyeyim ki Osip beni korkutuyor. Garip değil mi? Onu ben uyuttum, ben büyüttüm. Ondan korkuyorum şimdi. Neden? Konuşmuyor. Osip çocuk gibidir. Kendisiyle ilgili bir şey söylemez. Artık onu anladığımı sanıyorum. Onun yanında mutlu olmak bile gereksiz. Ama güç, çok güç ve katı. Oysa ben yaşamadan bile yaşama oyunu oynadım. Yine de çok güç. Kana küçük alaya yaptığı gibi gelinini göğsünde sıktı. Biliyorum, her şeyi biliyorum. Bari savaş çıkmasa. Her şey düzelecek. Her şey düzeldi. Uyuvermişti. Uykusunda belli belirsiz gülümsüyordu. Polonski ile dans ederken güldüğü gibi değil. Şimdi gülüşü hafif, rahattı.